İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 20.
Önce Yüreğir Ovası'nı Tarsus yörelerine dolaştılar. Karataş'a Ağababa taklığına indiler. Ahmet Bey toprağa bakıyor, bitkilerini inceliyor, köylülerle konuşuyor, ölçüyor, biçiyor, defterine yazıyor. Evet efendim, gidebiliriz diyor, başka bir söze varmıyor. Sadece düğmelerini ilikliyor, boyun kırıyordu. Ödevini çok iyi yaptığı, yapacağı her halinden belli oluyordu. Ağaba'dan Yumurtalık'a geldiler. Yumurtalık'ta 3 gün kaldılar. Arif Saim Bey otomobilini Yumurtalık'tan Aptioğlu çiftliğine sürdü. Bir eski Maarif vekili mebus arkadaşı Aptioğlu çiftliğine sahip olmuştu. Bu onu çok kıskandırmış, deli etmişti. Aptioğlu çiftliğine sahip olan mebus halbuki hiçbir cepheye gitmemiş, onlar gibi kelleyi koltuğa almamış, Ankara'da yan gelmiş yatmıştı. Bu çiftliğe nasıl, niçin sahip olmuştu, ne hakkı vardı? Aptioğlu çiftliğinin toprağını inceleyen mütehassısa dişlerinin arasından çıkan ıslık gibi bir sesle sordu. Nasıl? Mükemmel, dedi Ahmet Bey. Bana bulacağınız toprak bundan daha iyi olacak. Baş üstüne beyim. En güzel topraklar benim olacak, benim hakkım. Cephede kan döken benim, kelle koltukta ben dövüşürken o karısının koynunda uyuyordu. Evet beyim, bulacağız beyim. Tabii bulacaksın. Hafif bir Kürt aksanıyla konuşuyordu. Aptioğlu'ndan Ceyhan'a vurdular, Kozan'a, Dumlu'ya çıktılar. 4 günde Osmaniye dolaylarında dolaştılar, Kadirli'ye vardılar. Akçasaz'ın kıyılarını dolandılar. Ahmet Bey Akçasaz'ın kıyısına çok güzel bir toprak buldu. Bey, bu toprak ölümsüz bir toprak, dedi. Kıyamete kadar 1'e 50 verir. 1'e 75'e kadar da çıkarılabilir verir mi? Arif Sayın Bey sordu. 1'e 50, 1'e 75 vermek ne demek? Ahmet Bey karşılık verdi. Toprağa bir tek tohum atarsanız 50 tohum alırsınız. Ortalama ya da kötü bir toprak? Kötü bir toprak 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, en çok 1'e 5 verir. Nerede var bu topraklardan? Bütün Orta Anadolu böyledir. Hazin. Orta toprak 1'e 10, 1'e 15 verir. Çok iyi. Ölümsüz toprak ne demek? Toprak fazla kullanılırsa yavaş yavaş verimini yitirir, gücü azalır. İşte bu ölümsüz toprak dediğim toprağın gücü hemen hemen hiç azalmaz. Böyle topraklar aşınmazlar. Kendi kendini besleyen, safi mil, yığma, bataklık toprağıdır ölümsüz toprak. Bu toprak ölümsüz toprak mı? Ölümsüz. Ahmet Bey'in bulduğu ölümsüz toprak bir eski çiftlikti. Eski Türkmen beylerinden Ak Hoca oğullarınındı. Bugünlerde Ak Hocalar darmadağınıktı. Büyük toprakları parçalanmıştı. Ahmet Bey'in beğendiği topraksa Selim Bey'e düşmüştü. Selim Bey çiftlikle, toprakla uğraşmıyordu. Yağmur Ağa'nın at hırsızlığı çetesine girmiş, at hırsızlayıp duruyordu. Arif Saim bunu böyle öğrenince çok sevindi. Kasabaya gidip hemen mal müdürünü huzuruna çağırdı. Mal müdürü dedi ki, Selim Bey'in toprağı hazine malı değildir. Fakat o yakınlarda 300 dönümlük bir hazine toprağı var, Ermenilerden kalma. Bu 300 dönümlük tapu Selim Bey'in çiftliğini de içine alır. Ve nasıl alabileceğini de açık açık anlattı. Arif Sayın Bey'in aklı yattı. Hiç kimsenin haberi olmadan hemen satışa çıkarın. O gün o toprağı hemen satışa çıkardı mal müdürü Mazlum Bey. Toprak açık arttırma ile satılacaktı. Açık arttırmanın günü geldi, doldu. Hiç kimse katılmadı açık arttırmaya. 300 dönümlük tapu 23 liraya Arif Saim Bey'in üstünde kaldı. Arif Saim Bey çiftliğinin sınırını çizer, bu sınırın içine at hırsızı Selim'in çiftliğini de alırken Ak Hocalar soyu haberlendi. Ak Hocaların en yaşlısı gün görmüşü, uzun ak bıyıklısı Aziz Ağa'ydı. Aziz Ağa durumu öğrenince ateşlendi. Toprak gidiyordu. Toprak kendisinin değil diye Arif Sayın Bey bu biçimde Ak Hocalar toprağını alırsa ellerinde bundan sonra bir avuç toprak bile tutamazlardı. Onun için gayrete geldi, atına atladı. Adana'daki eski, büyük, köklü derebeylere gitti. Bu derebeylerden birisi iktidardaki tek partinin, Halk Partisi'nin genel sekreteriydi. Bu iki köklü soy çok eskiden beri dosttular. Çıkarları birbirine uzun yıllardan bu yana bağlıydı. Genel sekreter durumu öğrenince doğru paşaya gitti. Arif Sayın Bey'in tutumunu ona hikaye etti. Paşa bu işe ne dedi, ne söyledi onu kimse bilemezdi. Yalnız Arif Sayın Bey Selim Bey'in çiftliğinden el çekti, bir daha da oranın semtine bile uğramadı. 23 liraya aldığı 300 dönümü de unuttu gitti. Başına gelen bu korkunç olaydan sonra Arif Sayın Bey Ahmet Bey'le birlikte 4 yola gitti. 4 yolda 1 hafta kaldılar. 4 yolda büyük portakal bahçeleri vardı. Arif Sayın Bey 4 yolda kaldığı süre içinde oranın zenginleri, ağayan ve eşrafıyla konuştu. 4 yolda da hazineye kalmış Ermeni mülkleri ve portakal bahçeleri vardı. Arif Saim bu mülklerden ve bahçelerden en güzelini paşaya hediye ettirdi. Ne demek diyordu, bu yurdun kurtarıcısının burada bir bahçesi olmasın, olur mu? Öfkeden köpürüyor, utançtan yerin dibine geçiyordu. Zaten zenginler Ayan ve Eşraf Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir hediye yapmak için can atıyorlardı. Fakat kumandanın tepkisinin ne olacağını kestiremiyorlar, korkuyorlardı. Padişahlara toprak, bahçe, köşk hediye etmek Osmanlı'nın son yıllarında derebeylerin gelenekleri arasına girmişti. Arif Saim Bey'in teklifine derecesiz sevindiler. Arif Saim Bey bundan sonra toprak yağmacılığına bir kulp bulmuştu. Çukurova'da döndürdüğü dolapları eğer paşa duyar da kızarsa, paşam diyecekti, halk çalışmalarımıza bir cemile olarak bana, aynen size yapılan hediye gibi birazcık bir toprak parçası hediye etti. Derebeyler beni çekemediklerinden dolayı size şikayet ettiler. Halkın bu cemilesini nasıl kabul etmeyebilirdim? Ahmet Bey'in Çukurova'da en çok beğendiği ikinci toprak Akmezar köyünün yakınındaki bir küçük çiftlik oldu. Ermeniler kaçarlarken bu küçük çiftliğin sahibi Ermeni çiftliğini bir Türkmen dostuna satmış oldu. Türkmen de Ermeni can arkadaşlılar. Ermeni dedi ki, eğer döner gelirsem kardeş toprağımı bana geriye verirsin. Geriye dönemezsem çiftlik senin olsun. Anan sütü gibi ye iç kullan, helal olsun. Arif Saim Bey Ahmet Bey'e tekrar tekrar soruyordu. Ölümsüz toprak mı? Selim'in toprağından da iyi mi? Büyük bir güvenle Ahmet Bey, evet diyordu, Selim'in toprağından da iyi. Bu kadar güzel bir toprak parçası ancak dünyanın birkaç ülkesinde vardır. Nil kıyılarında bile böylesi bir toprak zor bulunur. Arif Saim Bey hemen o gün kasabada bir araştırma yapıp çiftliğin macerasını öğrendi. Fıkara Türkmen'i çağırtıp önüne 10 lira attı. Şu Ermeni çiftliğini bana devret dedi. Arif Saim Bey'in huzuruna otomobille bindirilip iki jandarmayla apar topar getirilen fıkara Türkmen'in ödü kopmuştu. Yolda getirilirken öldürüleceğini, hapsedileceğini, en azından sürgüne gönderileceğini kuruyordu. Arif Saim'in ününü bütün Anadolu'da duymayan kalmamıştı ki, onun karşısına çıkan sağ kalmazdı. Türkmen asılmak yerine, dayak yerine önünde bir de 10 liralık görünce gözlerine inanamadı. Bir 10 liraya bir kalın kara çatık kaşlı Arif Saim Bey'in sert yüzüne bakıyordu. Altından bir çapanoğlu çıkmasın diye kuşkulu gözleri bir süre Arif Saim Bey'e, Arif Saim Bey'den onluğa gitti geldi. Al al Mahmut dedi Arif Saim Bey anlayışlı, bu para senin hakkın. Mahmut Bey'in kendisine adıyla seslenmesine sevindi, azıcık yüreklendi. Al diyorum sana Mahmut al, al kardeş senin hakkındır. Ne kadar zamandır koynunda taşıyorsun bu tapuyu. Mahmut 10 yıldır diye bağırdı. Arif Saim ağır ağır 10 lirayı iki parmağıyla tiksinir gibi yüzünü buruşturarak yerden aldı, Mahmud'a uzattı. Al dedi, bu tapuyu 10 yıldır cebinde taşımışsın, her yıl için 1 lira. Mahmud parayı aldı, koynuna soktu. Hemen yere yatıp beyin ayaklarına kapandı. Yanındakiler Mahmud'u yerden kaldırdılar. Bey ağır ağır cebinden bir 5 liralık daha çıkardı, Mahmud'a verdi. Mahmud'un davranışı onu çok duygulandırmıştı. Sen hiç asker oldun mu Mahmud? Mahmut hemen hazır ol durumuna geçip Arif Saim Bey'in karşısında dimdik durdu. Çivi gibi yere saplanmış dimdik duruyor, kıpırdamıyordu. Gözlerini de bir noktaya dikmiş kırpmıyordu. Oldum kumandanım dedi. Bir çırpıda künyesini saydı. Harp ettin mi? Ettim kumandanım. Nerelerde? Mahmut soluksuz bir çırpıda saydı. Galicia'da, Çanakkale'de, Kütüllü Amara'da, Yunan'da. Hiç yara aldın mı? Aldım kumandanım. Nerenden? Boynumdan, kasığımdan, kolumdan, ayağımdan. Gazisin ha, madalyan var mı? Yok kumandanım. Mahmut, buyur kumandanım. Yakında çiftliği ihya edeceğim, seni sevdim. Gelir çiftlikte çalışır mısın? Tapu memuru defter elinde bekliyordu. Tapu devri muamelesi hemen orada başladı bitti. Mahmut parmak bastı, bey şatafatlı imzasını 1001 kurumla attı. Mahmut'la el sıkıştılar, Mahmut Bey'in yanından deli gibi bir sevinçle çıktı. Köyüne giderken topukları arkasını dövüyor, bir sevinç türküsü gibi esiyordu. İşte böylece Türkmen Mahmud'un çiftliğinin tapusunu Arif Saim Bey'e devretmesiyle Akmezar köylülerinin de maceraları başlamış oldu. Genç İdris Bey'in başına olmadık işler işte bugünden sonra açıldı. Arif Saim Bey'in beğenip satın aldığı çiftliğin tapusu ancak 2-3 bin dönümü kapsıyordu. Arif Saim Bey gibi cephelerde kan dökmüş, paşaya en yakın bir arkadaş olmuş, milli kahraman payesine ulaşmış bir insana bu kadar toprak yeter miydi? Gerçekten ayıptı. Bu pay dilenci payıydı. Bir milli kahramanı insan kendisi de olsa bu dereceye düşüremezdi. Akmezar köylülerinin de toprakları çoktu. Çeçenler ne anlardı topraktan? At yetiştirsinler onlar, varsınlar yağmur ağanın çetesine girsinler, at hırsızlasınlar. Arif Sayın Bey gülüyordu. Bıraksınlar toprağı topraktan anlayanlara, onu sevenlere, kendileri de sevdikleri işi icra etsinler. Baba mesleklerine dönsünler. Ak mezarlardan önceleri toprak almak kolay oldu. Kolay oldu çünkü genç milli mücadele kahramanımızın bu hayata uyma koşullarından faydalanma zekası vardı. Ak mezar Çerkesleri üstünde uzun ciddi araştırmalar yaptı, tutkularını öğrendi. Yaşlılar ikinci, üçüncü kuşak da olsalar daha Kafkas'ın geleneklerini seviyorlardı. Kafkas'tan kopup gelmişlerdi ama Kafkas onlar için bir düş dünyası, bir düş cennetiydi. Her sözlerinin başı Kafkas'tı, memleketti. Ve ellerinde Kafkas'tan kalmış kutsal bir emanetti at. Atı Kafkas'takinden de daha çok seviyorlardı. Bey bunu öğrenince Yağmur Ağa'yı çağırdı. Onu bir gece evinde konukladı. Uzun uzun eski günleri konuştular. Arif Sayın Bey kasabada jandarma kumandanı olduğu günlerden tanıyordu Yağmur Ağa'yı. Onu çetesiyle 5 kere yakalamış, 5 keresinde de bırakmıştı. Kendisi Yağmur Ağa'yı bırakışını salt onu sevdiği sebebine bağlıyordu ki yalandı. Yağmur Ağa'yla bazı işlerde işbirliği yapmıştı. Bu işbirliğini şimdi söylemek ne Yağmur Ağa'nın işine geliyor ne Arif Sayın Bey'in işine. Karışık işlerdi. Ağızlarına bile almıyor, birbirlerinden bile utanıyorlardı. Bir keresinde Yağmur Ağa boş bulundu. Bey, biz Fransızlarla diyecek oldu. Bey hemen onun sözünü kesti. Ne Fransızları diye bağırdı. Yağmur Ağa her şeyi anladı. Aralarında da olsa Arif Sayın Bey milli kahraman, Fransızlarla işbirliği yaptığını konuşmak istemiyordu. Bir daha hiç konuşmadılar ama bütün Çukurova bu işbirliğini biliyordu. Yağmur Bey, çete gelişti mi? Günde kaç at çalınabiliyor diye Arif Sayın çok ciddi soruyor, öteki de aynı ciddiyetle karşılık veriyordu. Çete çok büyüdü sayenizde bey diyordu. Cumhuriyetimizin sayesinde. Şimdilik çetenin çok tecrübeli hırsızlardan müteşekkil 336 tane kıymetli mensubini var. Bir de onların yardımcıları var. Yardımcılarının da yardımcıları var. 1500 kişilik bir cemiyetin şimdilik başıyız bey. Bir ordu... Evet bey, şimdilik bir ordu. Kafkasya'da, İran'da çok güzel atlar var. O atları alıp Karadeniz kıyılarında satıyoruz. Kafkaslar'da, İran'da biraz zor oluyor at hırsızlığı ama en usta hırsızları, bilhassa Çerkezleri oralara gönderiyorum. Karadeniz'den çaldırdığım atları ise doğuya, 4. orduya gönderiyorum. Fazla iklim değişikliği atları yaşatmıyor. Bir yıl Kafkas'tan 300 at indirdim Çukurova'ya. Hepsi öldü. Sinekten, sıtmadan yaşamadılar. Suriye, Irak, Urfa'dan aldığımız atları Garbi Anadolu'ya, İzmir'e, Aydın'a, Denizli'ye, Manisa'ya gönderiyorum. Savaş oralardaki at neslini tüketmiş. Garbi Anadolu'da at çok pahalı ve saydığım yerlerden gelen atlar Garbi Anadolu'nun iklimine iyi intibak ediyorlar. Garbi Anadolu'dan çaldırdığım atları Orta Anadolu'ya geçiriyorum. Sanıyorum ki atçılığı geliştirme teşkilatımızı İran'a, Afganistan'a, Hindistan'a kadar yayabileceğim. Öyle bir plan üstünde çalışıyorum. Bu büyük gayretinizi Yağmur Ağa Paşa'ya söyleyeceğim. Sanırım ki seni bir mebuslukla taltif ederler. Türk milletine hizmetiniz büyük. Böyle çok ciddi yüzlerle çok ciddi konuşurlarken birden basıyorlar kahkahayı. İyice güldükten sonra at hırsızlığı çetesiyle alay ettikten sonra ciddi işlere geliyordu sıra. Yağmur Ağa at hırsızlığını çok seviyor, her yıl onun sayesinde yüzlerce, hatta binlerce at bölgeden bölgeye, memleketten memlekete taşınıyordu. Yağmur Ağa, Orta Şark'ta at neslini ıslah için elinden geleni yapıyordu. Yakında Uzun Yaylan'ın Çerkeslerinin tümü Çukuravalıların büyük bir kısmı Yağmur Ağa çetesine girerse hiç şaşmamalıydı. Yağmur Ağa'nın eski büyük çiftliğinde eski ünlü büyük at hırsızları, yeni genç at hırsızlarına at hırsızlığı dersleri veriyorlar, gözlerinin tuttuklarını Yağmur Ağa'ya götürüp al tepe tepe kullan bey diyorlardı. 80'lik güçlü yiğit at hırsızı Üzeyir, çiftlikte istidatlı hırsızlara bukağı açma, bukağı kırma, bukağılı at hırsızlama talimleri yaptırıyordu. Yağmur Ağa'nın bu durumunu Çukurova'da, Türkiye'de bilmeyen yoktu. Bu büyük güçlü şebekenin gizlisi saklısı yoktu. İşini apaçık herkesin gözü önünde görüyordu. Geçen yıl Iraklı Arap Şeyhinin çok güzel bir atı çalındı. Şeyh atına deli gibi tutkundu, düştü yollara, soluğu Yağmur Ağa'nın çiftliğinde aldı. Derdini iki gözü iki çeşme Yağmur Ağa'ya anlattı. Atım bulunmazsa ben yaşamam Yağmur Ağa dedi. Bir kese altın çıkardı. Bunun hepsini al ama atımı bana bul dedi. Yağmur Ağa mert adamdı. Şeyhin parasını almadı. Haline çok acımıştı. Elinden tutup tavlaya götürdü. Şeyh şöyle uzaktan atlara bir göz attı. Bu atların içinde atım yok dedi. Yağmur Ağa onun yanına namlı hırsızlardan birisini verdi. Şeyhin atını bulmadan gelmek yok dedi. 6 ay sonra şeyhin atını Marmaris'in bir dağında bir yörük beyinde buldular. Yağmur ağanın selamını söylediler. Yörük beyi atın parasını bile almadan atı şeyhe geri verdi. Arif Saim Bey, Yağmur ağa dedi, bana 2 ay içinde en az 100 tane Çukurova iklimine dayanıklı at bulacaksın. Yağmur ağa, baş üstüne, hepsi aynı don mu olsun? Türlü donda olmasını tercih ederim. 10 tane doru, 10 tane kır, 5 tane al, kula, 5...
Ayrım sonu.